Ayrım 21.
Dağlara doğru bağırırım değil mi? Bağırırsın Naciye, bir güzel türkü söylersin. Bir ah çeksem karşıki dağlar yıkılır. Söyler miyim dersin? Söylersin Naciye. Senin sesin çok güzeldir. Hiçbir sese benzemez. İçlidir, yangılıdır. Sesimi yitirdim ben Özer Bey. Sesim içimde kaldı. Derin kuyulara düşmüş taş gibi yitip gitti sesim. Yitmemiştir o Naciye, durup kalmıştır bir yerlerde. Birikip büyümüştür. O saklı güzellikleri görünce sökülür gelir bir yerlerden. Salıverirsin gökyüzüne doğru. Baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış. Yoruluncaya değin söylersin. Kulakları çınlar dağların. Kurt kuş durup dinler. Dağ suları gibi çırpınır, çavlanır sesin. Dereyi ovayı doldurur. Yüreğine akar insanların. Vay be derler. Hiç böyle bir ses duymamıştık. Analar neler doğururmuş. Çakılır kalır belleklerinde. Bir zaman söyler dururlar, bir zaman yollarda, duraklarda, konaklama yerlerinde çınlar durur sesin. Söyleyebilir miyim dersin? Şöyle yürekten, derinden haykırabilir miyim? Söylersin Naciye, yılların özlemiyle çınlatırsın koyakları. Ben de neler soruyorum, neler diliyorum bilir bilmez. Ses mi kaldı bende? Gençlikle birlikte yitip gitti o ses, alıp başını gitti sessiz gölgeler gibi. Gitmemiştir Naciye, sesimiz kimliğimizdir bizim. Örselense de, acılansa da, durur bekler bizi. Can çıkmayınca ses çıkmaz, döner gelir bir yerlerden. Bir yol bulup akar kar suları gibi. Çok güzel sesim vardı biliyorsun. Yüreğini tutup dinlerdi öğretmenim. Okul gecelerinde döne döne söylerdim. Yıl sonu gezilerine giderdik. Herkes benim bindiğim arabaya binmek isterdi. Gezinti yerleri şenlik şölen olurdu. Gelir toplanırdı kim varsa. Unuturduk yabancılığımızı. Kaynayıp karışırdık. Tek yürek, tek can olurduk. O yolla bir sürü arkadaş edindim. Gittikleri yerlerden aradılar beni. Oysa şimdi... Kahırlanma Naciye. Senin sesin yine güzeldir. Yine içlidir, yine yanıktır. Biri özlemden damıtılmış, biri süzgeçten geçmiştir. Durulup arınmıştır. Bir gezdik mi memleketi, bir dolanıp döndük mü, güçlenip gelir sesin. Canlanır dirilirsin, bir başlarsın söylemeye, bir dikersin alnını havaya, geyikler suya iner Naciye. Ağaçlar çiçeğe durur, tomurcuklar patlar, bebeler dilenir. Keşke dediğin gibi olsa Özer Bey, ayaklarım tutsa, gücüm yetse, dünya gözüyle son kez gezip görsek memleketimizi, son kez dokunsak taşına toprağına, son kez koklasak otunu, çiçeğini. Havasını solusak doya doya, taşına yaslanıp ovalarını seyretsek, su başlarında uyandırsak sabahı, güzelliklerine dalıp unutsak kocamışlığımızı, bir katar turuna geçse göklerden, gidemediğimiz, göremediğimiz yerlere selam göndersek, çocukluğumuza, gençliğimize dönsek bir süre, yasakları unutup çığlık çığlığa kosak tepelerden aşağı, yerleri arkamıza alıp uçsak yoruluncaya değin, dağlara bağırıp dönüşlerini dinlesek, hey Naciye diye bağırsak, kız Naciye, dağlar kendi sesini de katıp geri gönderse, Naciye, Naciye dese, bağırırız Naciye, yeniden çocuk olup bağırırız dağlara doğru, el ele tutuşup koşarız tepelerden aşağı, koşar mıyız dersin, bağırabilir miyiz? Kim ne diyecek? Kim önümüzde duracak? Biz iki özgür gezgin. Nerede akşam, orada sabah. Gün bulur, gün yeriz. Çocukları uçurduk nasıl olsa evden. Bizi burada bağlayan ne var? Taktık mı boynumuza makinamızı, vururuz yollara. Masallardaki gibi. Ha orada, ha burada. Derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi. Yağmurda ıslanarak, güneşte kurunarak, düşerek kalkarak, güç bulunca tırmanarak, yorulunca sürünerek, korunarak, sığınarak. Anımsıyor musun Özer Bey? Düğün sonrası Efes'e gitmiştik. Baka kalmıştık bir süre. Sonra da çılgınlar gibi koşmuştuk o yapılar arasında. Yeter artık demiştin. Gidip kırık taşlara oturmuştuk. Kapa demiştin gözlerini. Anlamadan, neden demeden kapamıştım. Şu uygarlığı yaratanları düşün demiştin. Şu görkemli yapıları üretenleri, yaratanları düşün. Kim bilir neler yaşandı bu topraklarda? Kimler geldi, kimler gitti? Nice acılar çiçek açtı, sevdalar gitti. Hititler, İyonlar, Atinalılar, Ispartalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Türkler. Her gelen bir şeyler bıraktı, bir şeyler götürdü. Birileri yaptı, birileri yıktı. Yüzlerce kimlik karışıp buluştu derinliklerde. Aradan bunca zaman geçmesine karşın yine de diriliğini, gerçekliğini, canlılığını koruyor bu yapılar. Burası insanın zamana karşı direncinin bir göstergesi, aşkın bir örneği demiştin. Bu kenti senin gibi savaşçı Amazonlar kurmuştur. Biz Romanlar kadınların kölesiydik. Atları kadar güçlü, diri, coşkulu kadınlara boyun eğerdik. Onların sözü, onların erki geçerliydi. Tanrıçaları Artemis gibi doğurgan, üretken, verimliydiler. Yaşamları at üstünde geçerdi. Atları gibi kabına sığmaz, atları gibi delişmendiler. Yürüyünce yer titrer, solukları toz kaldırırdı. Gök gürültüsü, fırtına uğultusu gibiydiler. Okları, yayları, mızrakları, kargıları, baltalarıyla tam bir savaşçıydılar. At oynatır, baskın düzenler, sürek avına çıkarlardı. Otun çiçeğin birbirine karıştığı bir ilk yaz günü avladın beni Naciye. Bir köle uysallığı ile peşinden gittim. Ege'nin toprakları kadar doğurgan, bir tek güleçtin. Nice güzellikler ürettin, nice güzellikler aşıladın. Sen o dünya güzeli savaşçıların lideri Efes'sin. Böyle demiştin. Ben o tarihsel söylencenin yaratıcısı Efes'tim. Öyle duyumsadım kendimi. Bir an binlerce yıl gerilere gittim. Soyundum, bütün yakıştırmaları, törel değerleri gerinip orta yerde durdum. Soylu savaşçılar, arkadaşlarım dedim. Burada yeterince kaldık. Verebileceğimiz kadar verdik, alabildiğimiz kadar aldık. Yeni güzellikler için yeni topraklar gerekir. Binin atlarınıza, gidiyoruz. Gittik. Bir daha dönmedik Özer Bey. Gizi bozulmuştu yaşamın. Sonra saçı uzun, aklı kısa olduk. Üretirken tüketir duruma düştük. Böylece söz dinler, elinize bakar olduk. Aradılar, sattılar bizi. Öyle deme Naciye. Ne olur öyle söyleme. Kadınlar başımızın tacı bizim, yüz akımız, yaşama sevincimiz. Bir şey dediğim yok Özer Bey. Ben artık Amazonlar lideri Efes değilim. O bir yanılsamaydı, bir düştü. O düşü yeniden yaşayacağız Naciye. Yeniden gideceğiz Efes'e. Sonra Truva, Zeus sunağı, Aspendos. Ayak değmedik dağlar, kuş uçmaz ovalar, çiçek çiçeği çağıran yaylalar, kayalardan atlayan kekikli sular, ağız dil vermeyen çöller. Dağda ay ışığı ne kadar güzel olur Naciye. Yıldızların dağ gölüne düşmesi, suyun balkıması ne kadar güzel olur. Gece kuşlarının sesi, otun çiçeğin çıtırtısı. Sözümü tuttum Naciye. Efes'teyim. Amazonlar kentindeyim. O ilk yaz günü çiçeklerin altından çıkıp gelen Efes'i bekliyorum. Sen sözünde durmadın. Bırakıp gittin beni. Oyun bozanlık ettin. Ölüm bir yol ayrımıdır geç kalmış gezginlere. Hep geç kalırdım Naciye. Yine geç kaldım biliyorum. Ağıt yakmak neye yarar? Bazı şeyler yaşamadan öğrenilmiyor. Bütün bunlar düş olsa diyorum. Çırpınıp uyansam kan uykulardan. Kapıyı pencereyi kapamadan yola çıksak, kart atsak çocuklara uzaklardan. Bizi yılbaşına bayramlara beklemeyin desek. Biz iki özgür gezgin. Kim ne diyecek? Biz kimlerden indik? Ayşe Kulin. Ayşe Kulin, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji Edebiyat bölümünü bitirdi. Çeşitli gazete ve dergilerde editör ve muhabir olarak çalıştı. Uzun yıllar televizyon, reklam ve sinema filmlerinde sahne yapımcısı, sanat yönetmeni ve senarist olarak görev yaptı. 1976 yılında Milliyet Yayınları'nın 20. yüzyıl dosyası için Anarşistler Rusya Ayaklanıyor 1905 ihtilali, Kaiser'in Almanya'sı Bir İmparatorluk Çöküyor, Habsburgların Sonu, Amerika Sahnede Roosevelt Dönemi adlı kitapları Türkçe'ye tercüme etti. 1984 yılında ilk öykü kitabı Güneşe Dön Yüzünü yayımlandı. 1986'da Gülizar adlı öyküsünü Kırık Bebek adıyla senaryolaştırdı ve bu filmi yılın Kültür Bakanlığı ödülünü aldı. 1989'da sahne yapımcılığını ve sanat yönetmenliğini üstlendiği Ayaşlı ve Kiracıları adlı dizideki çalışmasıyla Tiyatro Yazarları Derneği'nin En İyi Sanat Yönetmeni ödülünü kazandı. 1996'da Münir Nurettin Selçuk'un yaşam öyküsünün anlatıldığı Bir Tatlı Huzur adlı çalışması yayımlandı. Foto Sabah Resimleri adlı öyküsü Haldun Taner Öykü Ödülü birinciliğine 1995 ve aynı adı taşıyan kitabı Sait Faik Hikaye Armağanı'na 1996 layık görüldü. 80'li yılların ortalarında dünyaya yeni yeni açılmaya başlayan ve turist çekmek için turlara gezi kolaylıkları sağlayan ilginç ve gizemli bir ülkeydi Rusya. 50 küsur yıllık bir yalnızlıktan sonra üzerindeki esrar perdesini azıcık aralamıştı. Eteğinin ucundan kaldırılmış, dikkatleri o anda sadece bacağına çekmek isteyen ama daha nice tatlar sunmaya hazır olduğunu da belli eden çapkın bir kadın gibiydi. Biz orta sınıfın Türkleri de bize çağ atlatan yeni yönetimin rüzgarında turistik gezi manyaklarına dönüşmüştük. Her bir bayram ve yılbaşı ne pahasına olursa olsun illa bir başka ülkede kutlanmalıydı. Yurt dışına çıkışların çok zor 70'li yıllardan sonra o yıllarda hapishanelerden toplu kaçış oranları yurt dışına tedavi amaçlı çıkışlardan daha yüksekti. İnsanlara bir vatan klostrofobisi gelmiş olmalıydı. Yurt dışı yasağı kalktığından beri önüne gelen bir tura yazılıyor, Uzak Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine parası çıkışmayanlar da Avrupa'nın varoşlarında, Bulgaristan'da, Romanya'da dolanıp duruyorlardı. Ben 1987'yi 1988'e bağlayan geceyi Moskova'da geçirmeyi programlamıştım. Yılbaşında sabaha kadar havyar yiyecek, vodka ve şampanya içecek ve balalaykalar eşliğinde kazaskalar yapacaktım. Yılbaşından 2 gün önce sabahın çok erken saatlerinde kalkmış, Yeşilköy'e varmış, bizi Moskova'ya götürecek olan uçağımızın bilet gişesinin önünde toplanmaya başlamıştık. Biz ilk gelenler 5 vizon mantolu hanım ve eşlerimizle birlikte 10 kişilik bir gruptuk. Dakikalar ilerledikçe diğer yolcular da ikişer üçer geliyorlardı. Bir vizon, bir vizon daha, 3 vizon, 5 vizon, 10, 12, 16 vizon, 20, 21, 23, 25 vizon. Tanrım, bu şehirde başka Kürt bulunmaz mıydı? Grubumuz tamamlandı, bir kişi dışında tam 27 baş vizonduk. Biz vizonlar aramızda 3 gruba ayrılıyorduk. Mantolarının omuzları çok yüksek patkalı olup etek boyları topuklarını dövenler, 87'nin modasıydı. Yurt içinden alınmış parlak kısa tüylüler ve yurt dışından alındıkları besbelli parlak uzun tüylüler. Vizonlar olarak bir alt kimliğimiz daha vardı ki o da renklerimizdi. Açık kahve, koyu kahve ya da çok koyu kahverengiydik hepimiz. O anda kılıf değiştiremeyeceğimize göre kuplarımızın ve renklerimizin belirlediği sınıflarımıza boyun eğmişliğimizi hazmetmeye çalışıyorduk çaktırmadan. Yüksek vatkalı olanlar ve etekleri topuklarını dövenler son modayı yansıtmanın gururuyla hafiften kasılıyorlardı. Benim gibi diz altı vizonlular eksik etek olmanın utancını eskinin soyluluğunu taşımanın kibriyle dengelemeye çalışıyorlardı. Uçağa çağrılınca itiş kakışla yumuş yumuş, vizon vizon merdivenleri tırmanmış, ancak kürklerimizi çıkartıp tepedeki raflara tıkıştırınca gerçek kimliklerimize kavuşabilmiştik. Moskova'da götürüldüğümüz otelin lobisi Türk, Japon, İtalyan, Fransız ve Amerikalı turistlerle doluydu. Amerikalıları kocaman ayakkabılarından, Türkleri de vizonlarından şıp diye ayırt edebiliyordum. Alık alık etrafıma bakınırken, birden o kafasında kırmızı damalı örtüsüyle bembeyaz uzun entaresiyle dolanan Arap'ı gördüm. Bir gözü eski zaman korsanları gibi bandajla kapanmıştı. Şimdikiler Ray-Ban ya da Armani gözlük takıyor. Adam döndü dolaştı, gelip sağ yanıma oturdu. Gözüm habire Arap'ın bandajına kayıyordu. Ayıp olmasın diye öte tarafıma kaykılıp sol tarafa çevirdim başımı. Aa, o da nesi? Sağ tarafımdaki Arap kaşla göz arasında soluma geçmiş, sağa baktım gözü bandajlı Arap sağda, sola döndüm gözü bandajlı Arap solda. Gözlerimi sımsıkı yumup açtım, tam karşıya baktım bandajlı Arap asansöre giriyor. Yok yok, asansörden çıkıyor, bir giriyor diğeri çıkıyor. Yine sağıma baktım Arap sağımda, soluma döndüm Arap solumda, asansörün önündekiler üçlemişler. Her taraf gözü bandajlı, beyaz elbiseli, başları kırmızı damalı örtülere sarılmış bu Araplarla dolu. Ya benim uçak düştü, ben öldüm ve suçlarımın cezasını çekmek üzere tek gözlü Araplarla vizonlu kadınlarının bulunduğu bir mekana bırakıldım ya da bu otelde kör Arapların yıllık toplantısı var. Ölmemişim, tek gözlü Arapların yıllık toplantısı da yokmuş. Sadece otelin 5. katında bir klinik varmış ve çok ünlü bir Rus doktor bu klinikte katarakt ameliyatları yapıyormuş. Ertesi sabah grubumuzla Moskova'nın ruhsuz ve muntazam binalarının yer aldığı geniş caddelerinde en açık kahveden en koyu kahveye ton farkları atarak dalgalana dalgalana yürüdük. Sanki vizonların bulunduğu taraflarda yangın çıkmıştı da topluca kaçmıştık ormandan. Ruslar bu muhteşem sürüyü ibretle izliyorlardı. Önce o çok ünlü metroya binecek, sonra müzeleri ve kiliseleri ziyaret edecektik. Programımızda sirk ziyareti de vardı. Sirkin kapısına vardığımızda bilet almak için biz vizonlar önde, beyler arkada sıralandık. Biletleri kesen genç eliyle bizi göstererek rehberimize bir şeyler söyledi. Vizon Türklerin milli kıyafeti midir diye sormuş. Ergenekon efsanesine göre Türklerin kurtlardan indiğini sanıyordum ama anlaşılan yanılmışım. Herhalde vizonlardan iniyorlar dedi rehberimiz. Doğru, yanılmış bizim rehber. Biz ne kurtlardan ne de vizonlardan iniyoruz. Son 1-2 seneden beri Nişantaşı caddelerinde dolaşan Türklerden kolaylıkla anlaşılacağı gibi Louis Vuitton'dan iniyoruz biz. Kızılada, Madagaskar, ölüleri ve tabuları. Orhan Kural. Profesör Doktor Orhan Kural 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Maarif Koleji'nde tamamlayarak yüksek tahsiline başladı. 1972 yılında İTÜ MMF Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mayıs 1973'te burslu olarak okuduğu New York Columbia Üniversitesi'nden Maden Yüksek Mühendisi unvanını aldı. İTÜ Maden Fakültesi'nde akademik kariyerini devam ettirdi. Aynı zamanda tanınmış bir gezgin de olan Kural, 185 ülkeyi gezdiği için Modern Evliya Çelebi olarak anılmaya başladı ve 1993 yılından itibaren gezi notlarını yayımlamaya başladı. Büyük dünyada küçük adımlar, dünya döndükçe, insan gezdikçe, bir gezginin dünyası, dünya kalemimin ucunda, Sibirya'dan Şili'ye ve gizemli coğrafyalar Kural'ın yayımlanmış gezi kitaplarıdır. Orhan Kural, çevre bilincini geliştirmek amacıyla ilk ve orta dereceli okullarda, üniversitelerde, belediyelerde, sanayi kuruluşlarında, askeri liselerde, hastanelerde, çıraklık eğitim merkezlerinde, siyasi parti merkezlerinde, değişik derneklerde ve halka açık yerlerde 500'den fazla konferans verdi. Yurt içi ve dışında gezileriyle ilgili 36 kişisel fotoğraf sergisi açtı. Gezginler Kulübü Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Orhan Kural, yurt içi ve yurt dışı gezilerine ve çevre bilinci yaymak adına mücadelesine hiç ara vermeksizin devam etmekte. Bu bölüm Orhan Kural'ın İnkılap Yayın Evi tarafından 1999 yılında yayımlanan Gizemli Coğrafyalar isimli eserinden kendisinin de onayıyla alınmıştır. Uçağımız fakir ve mutlu insanların ülkesi Kızılada Madagaskar'ın hani ismini telaffuz etmesi çok zor olan başkenti Antananarivo'ya doğru alçalıyoruz. Antananarivo bin askerin kurduğu kent anlamına geliyormuş. Tanana kent, Arivo bin demekmiş ve sonuç Tananarivo. Zamanla kentin adı Antananarivo olmuş. Antananarivo siyaset ve devletin merkezi olduğu gibi üniversitesi ve kolejlerinden dolayı fikir hayatının da merkezi. Büyük şirketlerin, maden işletmelerinin, bankaların ve sigorta şirketlerinin toplandığı yer olması aynı zamanda ticaretin de merkezi olmasını sağlıyor. Eski şehir tepenin üstüne kurulmuş. Kraliçenin daha sonradan yanan sarayının duvarları tüm heybeti ile ben buradayım diye haykırıyor. Şehrin trafiği bir cehennem. Yollar dar ve araba sayısı fazla. İşin ilginç yanı başkentin etrafı hala yeşil pirinç tarlaları ile sarılı. Nedense kurutulup iskana açılmamış. Hatta yıkanan çamaşırlar yol boyunca uzanan çimlerin üzerine serilmiş. Antananarivo'nun yeni bölümü İmerina Vadisi'ne kurulmuş. Ancak tüm eski ve tarih binalar tepe üstünde. Eski Antananarivo'nun sokaklarında sık sık kiliselere rastlanıyor. Halkın büyük bir bölümü Katolik ve Protestan. Ülkenin kuzeyinde ise Müslümanlar yaşıyor. Zebu, ille de Zebu. Doğa harikası Madagaskar'da doğanın hızla yok edilmesinin iki temel nedeni var. Pirinç ve Zebu sahibi olmanın vazgeçilmez tutkusu. Zebu da ne diyeceksiniz? Madagaskar'ın inek ve öküzlerine verilen ad. Adada Çin'de olduğu gibi herkes her öğün pirinç yemek zorunda sanki. Pilav diyemiyorum çünkü pirinç olduğu gibi kaynatılıyor. Ya yok, galiba biz buna lapa diyoruz. Yıllardır ormanlar yakılıp yok edilerek pirinç tarlaları oluşturulmuş. Bu arada itibar adına daha fazla zebu beslemek için otlak gerekiyor. Tabii yine ormanlar ve çalılıklar yakılıyor. Bu cümleyi okuduğunuz sırada bir dekar orman daha can çekişerek yokluğa karışacak. Zengin doğa yoksul insanlara kurban gidiyor. Dünya Doğal Hayatı Koruma Derneği burada uzun vadeli bazı projeler başlatmış. Bunların arasında var olan pirinç tarlalarının kanal ve gübreleme ile verimini arttırmak, ağaç dikmek, tarımı modernleştirmek, milli parklar oluşturmak gibi girişimler de var. Hatta Madagaskar okullarında çevre koruma zorunlu ders olarak okutuluyor. Ama bütün bunlar doğa zengini dünyanın en zengin flora ve faunasına sahip Madagaskar'ın dünya mirası ekolojisini gün be gün yok etmesine maalesef engel olamıyor. Oysa buradaki zenginlik tüm dünya için önemli. Örneğin Madagaskar menekşesi kan kanserinin tedavisinde en etkili ilaç. Madagaskarlılar ya da Avrupalıların tercih ettiği deyimle Malgaşlar inanılmaz derecede karmaşık bir genetik yapı içindeler. Daha görür görmez işte tipik bir Afrikalı diyecekleriniz olacağı gibi Uzak Doğulu, Hintli, Çinli ve hatta tipik Arap görünümünde olan Madagaskarlılar da var. Madagaskar, Afrika kıtasından milyonlarca yıl önce kopan bir Hint Okyanusu adası olduğu için İklim, bitki örtüsü ve yeryüzü şekilleri açısından Afrika'dan çok farklı. Bu nedenle her ne kadar spor karşılaşmalarında Afrika kategorisinde yarışsalar da Madagaskarlılar kendilerini asla Afrikalı olarak kabul etmiyorlar. Ada halkının çok zengin bir sözlü edebiyat kültürü var. Yaşı en büyük olan erkek, ailenin reisi kabul ediliyor. Kan kardeşliği akrabalık sayılıyor. Çocuklarını sünnet ettiriyorlar. Ailelerin soyadları yok. Geleneksel din mezarlarındaki atalarına tapmak biçiminde yani animizm ama kentlerde yaşayanların önemli bir bölümü Hristiyan. Faidi ile solur bu ülke. Faidi ile solur Madagaskar. O da nesi diyeceksiniz? Faidi, Madagaskar'da günlük yaşamı belirleyen inançların tamamıdır. Tabu anlamına geliyor ve çeşitli gruplara ayrılıyor. Örneğin ölmüş aile büyüklerinin yaşayanlar üzerindeki güçlü etkisine Razana deniyor. Aile büyükleri en iyisini bildikleri için onlar ne derlerse yapılıyor ve onlara asla kızılmıyor. Evde, sokakta, her yerde ataların belirledikleri kurallar yani faidiler var. Bunların bozulması halinde gazaba uğrayacaklarına kesin gözüyle bakılıyor. İşte bu durumda onları yatıştırmak için zebuları kurban etmek ve günler boyu törenler düzenlemek gerekiyor. Madagaskar'ın gerçek sahibi sayılan ataları gücendirmemek için uyulması gereken faydeler ise çok çeşitli. Yatağın evin kuzeydoğu köşesine konulması. Evdeki iki kapıdan sadece birinin kullanılması, diğerinin ise sadece ölen kişiyi evden dışarı çıkartmak için açılması gibi. Erkek kardeş, kız kardeşin ayağının üzerinden atlayamıyor. Kız kardeş de erkek kardeşin elbiselerini yıkayamıyor. Hamile kadınların şekli eğri büğrü olan zencefilden yememeleri bir faydeden kaynaklanıyor çünkü çocukları şekilsiz olabilirmiş. Yumurta bizdeki bıçak ve makas gibi elden ele verilmiyor. Şaşırıyorsunuz değil mi? Durun daha bitmedi. Bunlar henüz nispeten normal olanları. Şimdi daha da şaşırmaya hazırlanın. Güneyde bir kabile tuvalete girmeyi, bir başkası ise toprak ataların içine gömüldüğü kutsal bir madde olduğu için toprağa dışkı gömmeyi bir fayda olarak kabul ediyor. Antanozilerdeki faydelerden birine göre ölü gömücülerin işlerini yaparken çıplak olmaları gerekiyor. Betsi Misaraklar'da oğlun babası hayatta olduğu sürece ayakkabı giyememesi yani yalın ayak olma faydası da oldukça ilginç. Kocası ölen bir kadının tekrar evlenebilmek için ölümünden 2 gün sonra kocasını mezardan çıkartıp onun onayını alması gerekiyormuş. Bazı yörelerde de ölen aile büyüğü evde 40 gün saklanıp bu sürenin sonunda bir törenle arka kapıdan çıkartılıp mezara götürülüyor. Bu tabular bazen herkese yönelik olduğu gibi bazen de her ailenin hatta her bireyin kendi tabusu olabiliyor. Kısacası seç, beğen, al. Tabulardan tabu beğen. Ben bu ülke insanlarının tümünü, dolayısıyla tüm ülkeyi obsesif olarak kabul ediyorum. Bizdeki batıl inançlar buradakilerin yanında çok masum, hatta komik kalıyorlar. Kötülüğü kovmak için tahtaya vurup, sonra da vurduğunu unutup, kim o diyen fıkra kahramanı gibi masum, hiç batıl inancım yoktur diyen ve bunu derken tahtaya vuran adam gibi komik. Bu faydiler anlata anlata bitmiyor ki. Buyurun devam edelim. Mezarlar tahta işlemelerle süslü ya, işte bu tahtalara zarar vermek ölüme yakın olmak demek. Bireysel tabulardan kimisi yiyeceklerle ilgili. Örneğin kimisi tavuk, kimisi de domuz yemiyor. Hiç anlaşılmayan faydeler arasında kadınların inek sağmasını engelleyen bir fayda var. Süt içerken şapka giyilmesini engelleyen faydayı da anlayabilene aşk olsun. Yerler de tabularla sınırlanıyor bu ülkede. Örneğin birinin öldürüldüğü yer ya da öldüğü ev birdenbire faydi olabiliyor. Eğer hasta olduysanız yandınız. Demek bir faydi çiğnediniz ki atalarınız sizi hasta ettiler. Sizi artık ombisi büyücü de kurtaramaz.